Ayrım 13.
Şimdi de Ruanda'da Afrika'nın kendini yeniden tanımlamamış olmasının getirdiği sonuçları izliyoruz. Eğer bütün bunların bize zorla uygulanan sömürge ulus devlet haritasından kaynaklandığını anlayamıyorsak, durumu uzun vadede düzeltme şansımız da pek az olur. NPQ, ama her şeyin suçunu da sömürgeci güçlere atamazsınız. Siz daha 2 yıl önce yazmıştınız. Afrika asfaltlarındaki cesetler için, mülteci kamplarındaki kalabalıkların umutsuzluğu için, ancak başarısız Afrika liderleri suçlanabilir demiştiniz. Afrika içeriden ihanete uğradı demiştiniz. Soyinka, elbette ki bizim kendi başarısızlıklarımızı da bir kenara atamayız. Zaten haklısınız, sömürge günlerinden bu yana bağımsız olarak öyle uzun yıllar geçirdik ki. Ne yazık ki Afrikalı liderler kendi iktidarlarını ve yetkilerini sömürgecilerin yarattığı bu havuzlar içinde sürdürmeyi tercih ettiler. Kaplumbağalar kralı olmaya heves ettiler. O havuzlara sıkışmış insanların ihtiyaçlarını hiç düşünmediler. NPQ, yani Afrika'daki mekanları daha uyumlu bir desene dönüştürmeyi ya da en azından kabileler arası kanlı olayları azaltacak hale getirmeyi mi öneriyorsunuz? Soyinka, evet, elimizde gönye ve cetvellerle oturup Afrika uluslarının sınırlarını yeni baştan çizmemiz gerek. OAU kurulduğu zaman bu işi yapmaktan kurtuluruz sanmış olsak bile, şimdi Ruanda'daki olaylar bu tarihsel zorunluluktan kaçamayacağımızı en sert biçimde ortaya koymuştur. Ruanda dehşeti sınırların değişemeyeceği yolundaki kapris ürünü kavrama karşılık çok aşırı bir bedel. Kendimize ait bile olmayan sınırları korumak için 1-2 hafta içinde çeyrek milyon insanın öldürülmesini nasıl kabul edebiliriz? NPQ, Güney Afrika özgürlüğe en son kavuşan Afrika ülkesiydi. Ama özgürlüğün seçim sandığından demokrasiyle çıktığı tek ülkede oydu. Nelson Mandela liderliğindeki Güney Afrika bu üstünlüğüyle acaba Afrika'nın kaplumbağa krallarının sağlayamadığı liderliği sağlayabilir mi? Soyinka, görünüşe göre Mandela ile F.W. de Klerk arasındaki bir tür siyasal kimya, o ulusa bunu yapabilme yolunda enikonu bir şans tanıyor. Oradaki demokratik süreçte olanlar, diğer Afrika ülkelerinin başarısızlığına bir sitemdir. Büyük potansiyele sahip bir başka Afrika devletini, Nijerya'yı halkına ihanet ettiği için utandırmaktadır. Güney Afrikalıların karşılaştığı gerilimler ve çelişkiler, Afrika'nın geri kalanından çok daha zor sorunlardı. Ama onlar yine de hepsini yendiler ve bir demokrasi doğdu. O zaman Afrika'nın geri kalanı için bir özür kalmadı. Hiçbir özür kalmadı. Hindu Uyanışı, V.S. Naipaul. Trinidad doğumlu 1932 Hint asıllı yazar V.S. Naipaul'un kitapları arasında Orta Geçit 1961, Özgür Bir Ülkede 1971, Hindistan Yaralı Bir Uygarlık 1977, Nehrin Bir Kıvrımı 1979, İnananlar Arasında 1981 ve Hindistan Şimdi 1 Milyon İsyan 1990 bulunmaktadır. NPQ adına kendisiyle Yeni Delhi'de Times of India editörü Dile Padgaonkar röportaj yapmıştır. NPQ, bugünün Hindistan'ında insanlar ya saldırgan ya da kültürel kimliklerine ötürü özür diler tutum içinde. Kültürümüzde birkaç katman olduğunu itiraf etmek onlara zor geliyor. Çoğulcu görkemiyle Hinduizm, ülkede İslamiyet'in uzun süreli varlığını getirdiği katkılar ve bir de Batı etkisine açılmanın getirdikleri söz konusu. Siz de bunu böyle mi görüyorsunuz? Naipaul, alternatifler yani batılılığa karşı gelenekçilik belki doğru olmayabilir. Aslında ya şu ya da bu diye bir şey yoktur. Edebiyat, araştırma ve felsefe kişinin kendini, dünyasını ve kendi kültürünü sürekli sınavdan geçirmesidir. İnsanın umudu dünyadan ayrılırken geldiğinde bulduğu fikirlerden farklı bir şeyler bırakabilmektir. Bugünün Hindistan'ında önerilen alternatifler amansız çatışmalara yol açabilir. Unutmayın ki Hindistan çizmeler altında ezilmiş, uğrunda kavgalar verilmiş bir ülkedir. Savaşlarıyla kendi kendini harap etmiştir, neredeyse son noktaya gelmiştir. Hindistan, Yaralı Bir Uygarlık adlı kitabım tam bu konuyla ilgilidir. Fethedilmiş, kendini giderek daha küçük hisseden çaresiz bir halkla ilgilidir. İstilalara uğramışsınız, onlara gerekli cevabı verememişsinizdir. Kendini savunan bir halk, bir millet fikri bile yok. Böyle olunca insanların bu konuda saldırgan ya da özür dileyen havada olmasına da aslında gerek yok. MPQ, tabii eğer ötekiyle başa çıkma gereği duyum sanıyorsa, son 10 ya da 12 yıldır Hindistan'da biçimlenmeye başlayan duygular, Hinduizmin mantar gibi kabaran İslam kökten dinciliği tarafından bir tehditle yüz yüze olduğu, bu tehdidin İran devrimi ve Pakistan'da General Ziya'nın İslamlaştırmasıyla başlayıp, Salman Rushdie olayıyla Müslüman aydınlara saldırılarla geliştiği biçimindedir. Bu tür olaylar Hindistan'daki bazı güçleri bölünmüş bir Hindu toplumunun İslam kökten dinciliğiyle başa çıkamayacağı yolunda ikna etmiştir. Nay Paul, ben bunu tam olarak böyle görmüyorum. Söz ettiğiniz şeyler son derece yüzeysel şeyler. Gidip Amerika'da yaşamak isteyen kökten dinci olamaz. Ama İran'da nereye gitmek istersin diye kime sorarsanız sorun Amerika'ya diyecektir. Eğer amacınız buysa kökten dinci olamazsınız. Bence kökten dincilik İslamiyet'te bile geçici bir evre. İslamiyet bugün savunma halinde bir din. Hindistan'da olan şey ise yeni, tarihi bir uyanış. İnsanlar Hindistan'ın harap edilmiş olduğunu yeni yeni anlamaya başlıyorlar. Kendi tarihlerinin gerçeğinde istilacıların kendi eylemlerini ne göze gördüklerinin yattığını, bunun orada araştırılması gerektiğini anlıyorlar. Onlar fethediyor, boyunduruk altına alıyorlardı. Fetih olayının yapısı ve Hindu toplumunun doğası nedeniyle Hintliler bunu daha önce anlayamamışlardı. Sanayi öncesi Hindistan'ın da insanlar küçük alanlar içinde hareket eder, ülkenin boyutlarının farkına varmaz, bir toplum ya da ulus bilinci de taşımazlardı. Sanki insanlar şimdi buradayız diyorlardı. Batı bir felaketin içinde olabilir ama biz etkilenmeyiz. Oysa şimdi durum görünüşe göre değişmeye başlıyor. Hindistan'da ortaya çıkan şey güçlü, yaratıcı bir süreç. Kendi liberal inançlarında özgür olmak isteyen Hintli aydınlar belki neler olup bittiğinin tam anlamıyor olabilirler. Ama onlar dışındaki her Hintli olup biteni çok iyi bilmektedir. Derinlerde çok daha büyük bir tepkinin kabarmakta olduğunun, bu tepki zaman zaman kendisine tehditkar bile gözükse bunun yine de gerçek olduğunun farkındadır. Yani ben Hindu tepkisini yalnızca bir kökten dinciliğe karşı diğer kökten dincilik olarak görmüyorum. Yeni Hindu tutumu, Hinduların sahip çıktığı yeni tarih anlayışı, Müslüman kökten dinciliğine benzemez. Çünkü o esas olarak olumsuzdur. Katılmayı çok istediği bir dünyaya karşı son gücüyle mücadele etmektir. Bazı Hintliler bir sentez kültürden söz etmektedirler. Yenilgiye uğramış insanlar hep böyle şeylerden söz eder. Sentez belki kültürel olarak doğru olabilir. Ama benim bakış açımdan bakınca aynı zamanda tarihteki yoğun baskılara bir cevap da olabilir. Bu bazen çok fazla uzatılır, saçmalık sınırlarına vardırılır. Örneğin yazar Nirat Chaudhuri'nin kitlesel bir kültürel vandalizmin ortasında Hindu saldırganlığından söz etmesi gibi olur. MPQ, ne olursa olsun benim kaygım bu çizginin bir yerinde bu tarih arayışının ülkeye batıdan gelmiş çok değerli bir şeye, birey kavramına karşı bir düşmanlığa dönüşmesidir. Nay Paul, işte orada aydınlara bir görev düşüyor. Bu görev aklını kullanmaktır. Aydınların yalnız liberal şarkılar söylemeleri ya da olup bitenleri kınamaları yetmez. Aklını kullanmak bu geniş duygusal kabarışın sert yönlerini reddetmek demektir. Hepimiz evrensel bir uygarlığın içinde yaşıyoruz. Bazılarımız ise daha çok içinde. Kendi kişisel özelliklerimiz var ama yine de evrensel bir uygarlığın içindeyiz. Geri gitmek çok zor. NPQ, İslam toplumlarına olan ilginiz nereden başladı? Nay Paul, Trinidad'da aramızda Müslümanlar vardı. Hintli toplum orada birbirine güçlü bağlarla bağlıydı. Ama Trinidad'da siyahların hareketi vardı. Bu ırkçı bir hareketti. Başında da Eric Williams vardı. Bu işler 1956'da oluyordu. Bu olaylar bizi Müslümanlara daha yaklaştırdı. Ama lütfen anlayın, benim ilgim Arap İslamına yönelik değildir. Arap dünyası dışındaki İslamiyet'e yöneliktir. Araplar tarafından fethedilmiş ya da Arap dininden etkilenmiş ülkelerden söz ediyorum. Bu ülkeler hakkındaki kitabım yayımlandığında Araplar bunu hiç hoş karşılamamıştı. Ama Araplar Malezya'yı, Pakistan'ı ya da İran'ı nereden bilecek? Bence bu ülkelerde görülen o haksızlığa uğramışlık duygusu, o trajik duygu sonunda değişip çok yaratıcı bir şeylere dönüşecektir. NPQ, ya Hintli Müslümanlar? Nay Paul, o insanlar bir boşluğa düşmüş gibiler. Babalarından, dedelerinden kaynaklanan bir şey var. Fikirlerini çocuklarına öğretmemişler. İkbal, 1877-1938 arasında yaşamış Hint şair ve düşünürü, Müslümanların kendi toplumu olması gerektiğinden söz ederken, bunun sonuçlarını iyi düşünmüş değildi. Hindistan alt kıtasının Bosnalaştırılabileceği aklına gelmemişti. İkbal, İslamiyet'in bir kişisel vicdan meselesi olmadığını söylüyordu. Gerekli olan bir İslam toplumu, bir İslam milletiydi. Ama müminlerden nasıl bir toplum yaratılabilir? Ya dışarıda kalanlar ne olacak? Böyle bir şeyin hiç aklına gelmeyişi çok şaşırtıcı. Ben bunu olayları sonuna kadar düşünme konusunda duyduğu korkuya bağlıyorum. NPQ, Ayutthaya olayına, 1933'te bir caminin Hindu militanlarca yıkılmasına nasıl tepki gösterdiniz? Naipaul, korkarım başkaları kadar kötü tepki göstermedim. Orada eski bir Hindu tapınağı yoktu diyenler ana noktayı gözden kaçırıyorlar. Babür'ün 1526'da Hindistan'da Moğol hanedanını kuran lider, fethettiği ülkeye hiçbir sevgi duymadığını anlamanız gerek. Ayutthaya'daki o camiyi yaptırışı da ülkeye olan nefretinin bir ifadesiydi. Türkiye'de Ayasofya Kilisesi'ni cami yapmışlardı. Lefkoşe'de de kiliseler hep camiye dönüştürülmüştü. İspanyollar kendi ülkelerini Müslüman istilacılardan geri alabilmek için yüzyıllar harcadılar. Yani bu tür şeyler daha önce başka yerlerde de oldu. Ayutthaya'da caminin o noktaya, halkın kutsal saydığı noktaya yapılması eski bir fikre. Ram, Hinduların kahramanlık ve iyilik tanrısı fikrine hakaret niteliği taşıyordu ki Ram fikri de 2-3 bin yıllık bir fikirdi. MPQ, Ayutthaya caminin kubbelerine çıkıp oraları yıkan insanlar sarı entari giyip alınlarına kül sürmüş sakallı tipler değildi. Blue jean ve tişört giymiş gençlerdi. Naipaul, onları kubbelerin tepesine çıkaran ihtirası anlamak gerek. Batının blue jean'iyle tişörtü yüzeyseldir. Gerçek olan yalnızca ihtirastır. Bunu görmezden gelemezsiniz ancak kontrol altına almaya çalışmanız gerekir. O ihtiras Hindistan'da başlayan tabandan yukarı yeni hareketle bağlantılıdır. Daha önce ülkenin durumundan söz etmiştim. Yoksul, ezilmiş, sindirilmiş. Sonra Bengal Rönesansı oldu, 19. yüzyılın düşünürleri geldi. Ama bunların hepsi yukarıdan aşağı geldi. Şimdi olan ise farklı. Bu sefer hareket aşağıdan geliyor. Buna bir şeyler yapmak gerek. Avrupa'dan aldıkları moda kelimeyi kullanarak faşizm deyip duran bu gençlere hakaret etmek yetmez. Hindistan'da büyük tarihi bir gelişme gerçekleşiyor. Bilge kişiler bunu anlamalı, hareketi fanatiklerin eline teslim etmemelidirler. Tam tersine, bu hareketi Hindistan'ın entelektüel değişimi için kullanmalıdırlar. NPQ, ama şimdiki duygular eğer Hint milliyetinin esası yalnız Hinduizm olacaksa, bireyin iradesinin boyunduruk altına alınacağı yolunda. Potansiyel tehlike orada. Naipaul, o kadar çok insan sizin gibi düşünüyor ki bunun gerçekleşmesi imkansız hale geliyor. Bereket versin eğitimin kuşaklar boyunca eğitilmiş insanların ortaya çıkması sonucu bireyden yol alan bir hareket de kendini göstermiştir. Bununla mücadele etmeye yetecek kadar eğitimli insan var. Bu sorunu çözebilecek kendi kendine çalışan bir termostat var. MPQ, siz neler düşünüyorsunuz? Şu ara kafanızı neler meşgul ediyor? Naipaul, siyah Afrika ile ilgili iki konu var ki onlara girmek istiyorum. Neden siyah Afrika ile ilgili bir Arap suçluluğu söz konusu değil? Araplar ta baştan beri köle ithal edip duruyorlardı. Afrikalılar hadım edilip haremlerde bekçi olarak kullanılıyordu. Siyah Afrikalıların hadım edilmesi Sudan'da ve Yukarı Mısır'da çok sıradan bir uygulamaydı. Ayrıca 1888'e kadar hala köle ithal eden Brezilya'da neden bir suçluluk duygusu yok? Bu herhalde bu ülkelerin entelektüel gelenekleriyle ilgili bir şey. Bir suçluluk ya da şok duygusu hissedebilmek için besbelli özgür düşünceyi ve analiz yeteneklerini destekleyen bir gelenek gerekli. Amerika'da La Raza Cosmica, Richard Kapuscinski. Richard Kapuscinski 2. Dünya Savaşı sonrası yıllarının çoğunu Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika'daki savaş ve ihtilallerin muhabiri olarak geçirmiştir. Etiyopya'da Haile Selasiye'nin düşüşünü anlatan imparator ile İran devriminde Şah'ın düşüşünü anlatan Şahlar Şahı eserleri arasındadır. Halen Ugandalı Idi Amin ile ilgili bir kitap üzerinde çalışmaktadır ve bu kitap diktatörlerle ilgili üçlemenin en son kitabı olacaktır. 1987'de NPQ Kapuscinski'den gözlem yeteneklerini kullanarak yoksun durumdaki insanlar ve kültürler hakkındaki bilgilerini Amerika'nın geleceği açısından değerlendirmesini istemiş, bunu yaparken halen Amerika'nın en büyük 3. dünya kenti olan Los Angeles'ı temel almasını önermişti. Aşağıda okuyacağınız izlenimler NPQ editörü Nathan Gardle ile Los Angeles'ın Korea Town yöresindeki New Seoul Oteli'nde yapılmış söyleşiden alınmadır. Los Angeles, Amerika'nın hala milyonlarca insanı kendine çekebilmesi, inişe geçmemiş olduğunun kanıtıdır. İnsanlar inişe geçmiş bir yere koşup durmazlar. Amerika kadar karmaşık bir yerde elbette inişe geçme işaretleri de bulunacaktır. Borç, suç, evsizler, uyuşturucu, toplum dışına düşenler. Ama Amerika'nın ana özelliği, ona dair ilk ve en kalıcı izlenim, dinamizm, enerji, saldırganlık ve ileriye doğru harekettir. Gezegenin koskoca bölgeleri tübüyle felç olmuş, hiçbir iyileştirme yapamaz durumdayken bu milleti inişe geçmiş olarak düşünmek çok zordur. Paul Kennedy'nin büyük güçlerin yükselişi ve çöküşü tezine göre Amerika'nın da kesinlikle tarihsel emsallerini izleyeceğine katılmak bana zor geliyor. Tarih eskiden öyleydi. Tüm güçlü milletler gerilemiş, yerlerini başka imparatorluklara bırakmışlardı. Ama belki de olup bitenlere başka türlü bakmak mümkündür. Benim sezgilerim burada olanların bir milletin kaderinden çok daha fazlasıyla ilgili olduğunu söylüyor. Belki Avrupa merkezli Amerika kavramı inişe geçmiş olabilir. Çünkü yerini yeni bir Pasifik uygarlığına bırakıyor olabilir. Bu yeni uygarlığa Amerika dahil olacak ama belki bu uygarlık sırf Amerika'dan ibaret olmayacaktır. Tarihsel açıdan Amerika geriye gitmeyip Pasifik kültürüyle kaynaşarak bir tür Pasifik kolajı, İspanyol ve Asya kültürlerinin en modern iletişim teknolojileriyle birleşmiş hali gibi bir şey yaratabilir. Geleneksel tarih milletlerin tarihi olmuştur. Ama burada Roma İmparatorluğundan beri ilk defa olarak bir uygarlığın tarihini yaratmak mümkündür. Yeni bir temel üzerine yeni teknolojileri kullanarak daha önce eşi görülmemiş açıklık ve çoğulculukta bir uygarlık yaratmak ilk defa olarak mümkündür. Politeknik kafalı bir uygarlık. Etnik merkezli kabile zihniyetini yıkım zihniyetine ebediyen geride bırakmış bir uygarlık. Los Angeles bu yeni uygarlığın bir ön sezisi gibidir. Amerika'nın ırksal ve kültürel köklerinin bulunduğu Avrupa'dan çok, 3. Dünya'ya ve Asya'ya bağlı olan Los Angeles ile Güney Kaliforniya, 21. yüzyıla çok ırklı ve çok kültürlü bir toplum olarak girecektir. Bu yepyeni bir şeydir. Daha önce birçok ırkın, milletin ve kültürün aynı anda yarattığı bir uygarlığın örneğine hiç rastlanmamıştır. Bu yeni tip kültürel çoğulculuk insanlık tarihinde hiç bilinmeyen bir şeydir. Amerika her gün biraz daha çoğulculaşmaktadır. Çünkü 3. Dünya göçmenlerinin kendi kültürlerinden bir parçayı Amerikan kültürüne sokması inanılmayacak kadar kolaydır. Egemen bir Amerikan kültürü kavramı her gün değişmektedir. Amerika'ya gelip de kendinizi başka bir yerde, örneğin Seul'de, Taipei'de, Mexico City'de bulabilmeniz gerçekten inanılacak gibi değildir. Los Angeles sokaklarında Kore kültürünün ta içinde dolaşabilirsiniz. Bu koca kentin sakinleri kendi yaşadıkları yerde iç turist durumundadır. Burada Laos, Kamboçya, Meksika, Salvador, Guatemala, İran, Japonya, Kore, Ermenistan ve Çin'den gelme insanların çok geniş toplumları vardır. Karşımıza küçük Taipei'yi, küçük Saigon'u, küçük Tokyo'yu, Kore mahallesini, küçük Orta Amerika'yı, Westwood'da İranlılar mahallesini, Hollywood'da Ermeniler mahallesini, Doğu Los Angeles'ta da çok geniş Meksikalı Amerikalı bölgelerini görüyoruz. Konuşulan 81 dilden pek azı Avrupa dilidir ve hepsi de Los Angeles kentinin ilkokul müfredatında yerini bulmaktadır. Amerikan kültürünün bu değişimi insanlığın bileşimi yolundaki genel gidişe dair fikir vermektedir. Bu kente gelen göçmenlerin %95'i 3. Dünya ülkelerindendir. 21. yüzyılın başında dünya nüfusunun %90'ı esmer tenli olacak, beyaz ırk da gezegenimizde yaşayan tüm insanların %11'ini temsil edecektir. Yalnız ve ancak Amerika'da görülebilen bazı şeyler vardır. Kuzey Orange County'nin manikürlü, süslenmiş, ultra temiz yüksek teknoloji parklarında bulunan bir bilgisayar şirketi daha 7 yıl önce yoktu. O fabrikanın olduğu yerde yalnızca çilek tarlaları vardı. Şimdi çilekliklerin yerinde 500 milyon dolarlık bir şirket duruyor. Hong Kong ve Tayvan'da da fabrikaları var. Şirketi 3 genç göçmen kurmuş, biri Pakistanlı Müslüman, ikisi de Hong Konglu Çinli. Ülkenin vatandaşlığına geçmeyi 1984'te başarmışlar. Her birinin serveti belki 30 milyon dolar. Bu şirketin içinde dolaşırken yalnız genç esmer yüzler görüyoruz. Vietnamlılar, Kamboçyalılar, Laoslular, Meksikalılar. Bir de en ileri teknolojileri görüyoruz. Emek gücünün kültürü İspanyol asıllı Katolik ailelerin değerleriyle Asya'nın Konfüçyüsçü grup sadakatinin bir karışımı. Eleman arama ilanları hiçbir zaman verilmiyor. Güney Kaliforniya'da yaşayan ailelerin oluşturduğu iletişim ağı gerekli elemanı bulup getiriyor. Bu elemanlar sık sık haftalık mesailerine fazladan 20 saat eklenmesini istiyorlar. Amaçları da geniş ailelerinin ülkeye yeni gelen üyelerine ilk evlerini satın almaları için yardım etmek. Los Angeles'ta geleneksel 3. Dünya kültürleri ilk defa olarak en modern zihniyetlerle ve teknolojilerle birleşiyor. 3. Dünya'da 10 yıllar süren yaygın savaşlar ve ihtilaller döneminden sonra aslında benim de zihnimdeki hayal kalabalıklarla, gerilimlerle, krizlerle dolu. Kişisel tecrübem her zaman için yıkıma, sorunlara, mutsuzluğa doğru giden olaylar olmuştur. İnsanlar habire bir şey yapmaya çalışıyor ama yapamıyor. Devrim yapmak isteyen insanların niyeti haklı ve iyi ama birdenbire bir terslik oluyor. Düzensizlikler, sonu gelmez sorunlar pek bol. Geçmişin ağırlığı bunlar, insanlara amaçlarını gerçekleştirme izni vermiyor. Genellikle gelişmiş dünya ile gelişmekte olan dünya arasındaki temasların bir sömürü karakteri var. İnsanların emeğini ve kaynaklarını almak ve karşılığında onlara hiçbir şey vermemek. Irklar arasındaki sınır da genellikle bir gerilim sınırı, kriz sınırı olmuş. Burada ise yapıcı bir devrimi görüyoruz. Yaratılmakta olan Pasifik kıyısı uygarlığı, gelişmeyle geri kalmışlık arasında yeni bir ilişki. Burada açıklık var, umut var, bir gelecek var. Çok kültürlü bir kalabalık var ama kavga etmiyor. İşbirliğine yönelmiş, barış içinde rekabet ediyor, yıkmayıp yapıyor. Beyaz olmayan Batı dünyasının beyaz Batı dünyasıyla 400 yıllık ilişkileri içinde ilk defa olarak ilişkinin genel karakteri sömürü ve yıkım değil, işbirliği ve yapım. Gezegenin başka her yerinden farklı olarak Los Angeles bize 3. Dünya zihniyetinin açık bir iman duygusuyla, organizasyon kültürüyle, Batı'ya özgü zaman kavramıyla birleşince ne gibi bir gelişme potansiyelinin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Ömrümün çoğunu geçirdiğim o yıkım dolu, felç olmuş dünya için Los Angeles gibi bir olanağın var olması bile çok büyük önem taşımaktadır. Zaman kavramını ayarlamak yapılması gereken işlerin en zorudur. Gelişmenin kilit devrimi zaten odur. Batı kültürü bir aritmetik zaman kültürüdür. Zamanı saat düzenler. Batılı olmayan kültürlerde zaman olaylar arasındaki sürelerle ölçülür. Saat 9'da toplantı, kararlaştırırız ama adam gelmez. Kaygılanırız, güceniriz. O bizim kaygımızı anlamaz. Çünkü ona göre zamanın ölçüsü oraya vardığı zamandır. Kapıdan girdi mi vaktinde gelmiş demektir.